Ayrım 19. Takibe devam ediyoruz. Seret'ten sonra bir gün daha tatsız, tuzsuz, düşmansız, patırtısız takip devam etti. Ertesi güne Avusturya arazisi bitiyor, ondan sonra Rus toprağı başlıyordu. Ruslar herhalde kendi hudutlarına karşı koyacaklar ve şimdiye kadar geçtiğimiz nehir kollarının en büyüğü olan ve Rus-Avusturya hududunu teşkil eden Zebruç Nehri kenarında şüphesiz muharebe edecekler. Düşündüğümüz çıktı ve ertesi gün harekete geçen önce alayımız, Zebruç'un yaklaşık 8 kilometre batısındaki büyük ormanlıkta Rus süvarilerinin ateşine maruz kaldı. Önce alay açıldı, yayıldı. Birkaç batarya topun katılmasıyla pek de kuvvetli olmayan bu düşmanı püskürtmeye çalışırken bize de orman içinde beklemek düştü. Kompir mevsiminin gelişi. Galicia'da meyve sebze gibi şeylerin mevcut bulunmaması yüzünden Mehmetçikler tüm ihtiyaçlarını buranın biricik bereketli mahsulü kompirden, yani patatesten temin ediyorlardı. Aslında erzak olarak daima patates ve et veriliyor, öğle ve akşam bu iki şeyle karınlarını doyuruyorlardı. Bundan başka muharebe mevzilerinin sağı solu ileri ve gerisi daima patates tarlalarıyla dolu olduğundan Mehmetler bol bol toplarlar, kah külde kızartarak kestane gibi yerler, kah suda haşlayarak ve tuza batırarak atıştırırlardı. Sonbaharda mevzilerin civarındaki tarlalardaki mahsulün büyük kısmı çıkarıldı. Düşmana doğru olan yerlerde gece çalışıldı. Hatta bazı inatçılar kışın bir metre karın altını oyarak kompir topladı ve mangaların zeminliklerinde her gün bakraçlar kaynadı durdu. İlkbaharda kompir toplamaya yine devam edildiyse de kışın yer altında donan ve yazın tekrar açılan patateslerde de artık lezzet kalmadığı için pek de itibar görmedi. Bütün yaz kompir yokluğuyla geçti ve bu eksiklik Nivra köyünün batısındaki koca ormana gelip de bir açık gözün kompirlerin olgunluğunu keşfetmesine kadar böylece devam etti. Öncülerin ormanda muharebeye tutuştuğunu ve çatırtının devam ettiğini, bu sırada bizim ormanda beklemeye geçtiğimizi söylemiştim. Uzun günlerin verdiği yorgunlukla kendimizden geçerek şöylece bir dalmışız. Tüfek kurşunlarının değil de ağaç dallarının kırılmasından ortaya çıkan bir çatırtıyla gözlerimizi açtık. Ne oluyorduk? Birkaç dakika önce yorgun argın istirahata geçen Mehmetlerin hepsi canlanmış, ayağa kalkmış, birer ikişer gidip geliyorlar ve sürekli ufak dalları kırarak ateş yakmaya savaşıyorlar.
Nöbetçi çavuşu, gel buraya.
Emredin efendim.
Nedir bu çatırtı be?
Neferler dal kırıyorlar.
Niçin?
Hani efendim kompir kaynatacaklardı ondan.
Bak ettikleri halta, ülen muharebe yerindeyiz be. Siz delirdiniz mi? Şimdi düşman dumanı görürse bize duman attırır, farkında değil misiniz?
Nöbetçi çavuşu koştu, dal çatırtısı kesildi. Mehmetler yerlerine oturdu. Fakat yarım saat sonra yürüyüş başladığı zaman arka çantalarının haddinden fazla şişkinliği hiçbirimizin nazarından kaçmadı. Mehmetçik akşam bakraçlarında kaynatıp karşısında safa yapacakları kompirlerini ağır yüklerine ilaveten ıkına sıkına taşıyorlardı. Mayerhof'ta. Bizim bildiğimiz çiftlik tabiriyle sayfiye tabirini bir araya getirirsek Almanların kullandığı şu Mayerhof kelimesinin karşılığını bulmuş oluruz. Yani biraz daha açıklamaya girişirsek, Mayerhof'un aynı zamanda içinde güzel vakitler geçirilebilecek büyük bir binası bulunan çiftlik olduğunu anlarız. İşte ormandaki muharebeden sonra ve Rus sınırını oluşturan Zebruç Nehri sahilindeki Nivra köyüne varmadan geçirdiğimiz gece misafir kaldığımız yerde kont bilmem kime ait bir Mayerhof'tu. Askerlik hayatı çok gariptir. Bugün öğleyi büyük bir yokluk içinde, hatta bir dilim kuru ekmek bulamayarak geçirdikten sonra akşamı envai çeşit yemekler ve içkilerle geçirmek mümkün. Biz de dün geceyi açıkta geçirdikten sonra ertesi akşam bu kadar güzel bir gece geçireceğimiz hatırımıza bile gelmemişti. Kapıda bizi temiz giyinmiş bir hizmetkar karşıladı. Etrafı çiçek tarlalarıyla süslü asıl binanın iki kanatlı demir kapısı açılıp da içeri girdiğimiz zaman kendimizi senelerden beri görmediğimiz zarif bir yuvanın içinde bulduk. Önümüzdeki hizmetkar bizi ikinci katta bir odaya çıkardı. Maroken koltuklar ve güzel tablolarla süslü odada kimseler yoktu. Meğer kahyaymış. Bir iki dakikalık bekleyişten sonra siyah elbiseli, beyaz gömlekli, ipek kravatlı bir mösyö, kibar bir reverans ve takdim. Ne yalan söyleyeyim, ben ilk önce bu zatı Meyerhof'un sahibi Kont Cenapları zannetmiştim. Meğer çiftliğin kahyasıymış. Bizim yanılarak kendisine Herr Graf diye hitap edişimizi nazikçe düzeltti. Ve Graf Viyana'dadır, ben kahyasıyım. 3-4 senedir buralar Rus işgali altında bulunduğundan kendisiyle görüşmemiz de kesilmiştir dedi. Ruslardan uzun boylu şikayet etti. Bölük efradına çiftliğe ait diğer binalarda yer buldu, yerleştirdi ve bizi de asıl binada misafir etti. Akşam yemek, içki, sabah süt, yumurta, kahve, her şey, her şey mevcut. Yalnız dişi mahluk noksanı hissolunuyor. Şu duvardaki eski moda elbiseli, ince belli ve haddinden fazla şişkin göğüslü nazeninler canlanıverseler, burası cennet oluverir vesselam. Geceliğin kafam bilmem kaç senelik şarapla yüklü olarak aylardan beri görmediğimiz sakız gibi beyaz örtülü yumuşak karyolaya uzandığım zaman yaldızlı çerçeveler içerisindeki genç kadın tablolarına bakarak hep bunu düşünüyordum. Almanlara koyun, bize domuz düştü. Çocukken dinlediğimiz masallarda daima açık göz çıkan bir babanın en küçük oğlu vardı. O küçük oğlun başarısı da daima zekası ve bilgisi sayesinde olurdu. Mesela bir yere giderdi ki orada kurdun önüne ot, koyunun önüne et konmuştur. İkisi de önlerine konan şeylerden memnun değil, aç açına beklerler. Hemen otu kurdun önünden alarak koyunun önüne ve eti de koyunun önünden alarak kurdun önüne koyar ve her ikisini de memnun bırakır. İşte daha Nivra köyüne varmadan bizimle Almanların da böyle bir değişikliğe şiddetle ihtiyacımız vardı. Firar eden Ruslar nehirden geçiremedikleri için karşı sahilde bir iki sürü koyunla domuz terk etmişlerdi. Talihin cilvesine bakın ki domuzlar bizim fırka cephesine ve koyunlar da yanımızda yürüyen Alman fırkasının cephesine isabet etmişti. Bizimkilerin hemen her gün koyun veya sığır eti bulmasına rağmen Almanlar aylardan beri hasret bulundukları domuz etini yiyememişlerdi. Bizim fırka cephesine rastlayan domuzları görür görmez ağızlarının suyu aktı, biraz sabrettiler. Mehmetler ise domuz sürüsünü önlerine katmış geriye doğru götürüyorlar. Onların gözleri de Almanlara isabet eden koyun sürülerinde kalmıştır. Ama Almanların kendisine yalvarmasını bekleyerek ses çıkaramıyorlar. Mehmet ne kurnazdır, böyle şeylerin dalgasını bilir. Nihayet Almanlar dayanamadı, yolda bizimkilerin önlerine çıktılar. Mehmet, Schwein, yani domuz diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Bir taraftan da takas için kendi koyun sürülerini gösteriyorlar. Ancak Mehmetçik hemen teslim olmaya niyetli değil. Domuzu veririk ama bir tanesine 4 koyun isterik. Hadi be sen de, domuz senin ne işine yarar? Bir domuza bir koyun alırsan memnun bile olursun. Mehmet tercüman anlatıyor. Ona de ki ağızlarının tadını yalnız kendileri bilmez. Bu domuz etinin ne lezzetli olduğunu ben de biliyorum. Koyunu da kuzusu da kendisinin olsun. Ben domuzları kendim keser yerim. Almanlar kendi aralarında biraz konuşup tartıştıktan sonra iki koyuna bir domuz almaya razı oluyorlar. Mehmet de artık insafsızlık yapmıyor. Uzlaşıyorlar ve değiştiriyorlar. Rus sınırında. Ruslar Zebruç'un sahilinde de ufak bir çarpışma yaptıktan sonra nehrin öteki sahiline çekildiler. Fakat anlaşılıyor ki buraya kadar hiç arkasına bakmadan kaçan Moskovçuklar kendi memleketlerinin sınırına gelince toplanmışlar ve içeri sokmamaya azmetmişlerdi. Bizim alaylar ve solumuzdaki Alman fırkaları nehir sahiline kadar geldiler. Hatta ordu emrine göre nehri zorlayarak geçmeyi denediler fakat pabucun artık pahalıya çıktığını anlamakta gecikmediler. Böyle zayıf kuvvetlerle bu nehir gibi geniş bir engeli geçmenin imkanı yoktu. Bizimkiler bu taraftaki sahilde, Ruslar öteki sahilde birbirimize bakıp duruyoruz. Nivra köyü. Cephemize isabet eden Nivra köyü geniş, ağaçlı, bahçeli, şirin bir köyceyiz. Fakat o kadar aksi ki tam birinci hattın geçeceği yerde kurulmuş, köyün bir çarpışma meydanı haline dönmesi kesin. Bu kadar bayındır bir yerin gözünün önünde harap olması, ahalisinin ağlaya sızlaya evlerini terke mecbur kalarak geriye gitmesi ne kadar acı. Daha ilk köye girdiğimiz gün ahalinin bir kısmı kendiliğinden yollara döküldü. Geri kaçıyor. Altın saçlı mini mini yavruların ellerinden tutmuş annelerin, bütün varlıklarından ancak taşıyabileceğini sırtına bağlamış babaların, çeyizini sandığını sepetini geride bırakmış genç kızların, nihayet beli bükük ak saçlı ihtiyar kadınların, bin bir türlü ahlar çekerek geriye gidişi ne acıklı. Köylülerin bir kısmı da ya evine çok sadıktır veya çok fakirdir de buradan çıkarsa ölüme mahkum olduğunu bilir ve ocağının başını terk etmek istemez. Bu gibilerini toplayarak geriye gitmeye mecbur etmek ise daha da kötü. Köye ilk girdiğimiz bütün gece Avusturya jandarması bu evinden çıkmasını istemeyen, yarın yağacak kurşuna gülleye göğüs germeye razı olan zavallıları topladı. Gecenin sessizliği içinde çocuk ve kadın feryatları bir taraftan işitiliyor, ay aydınlığında garipleşen, sakinleşen köyün sokaklarında dolaşıyorum. Dün mesut bir ailenin yuvası, bugün ise hala güzelce birer bina olan şu evlerin yarın alacakları şekli düşünüyorum. Bir kısmını toplar yıkacak, muharebe icabı yıkılacak veya yıktırılacak. Bir Miçiçov veyahut bizim Çanakkale cephesinde gördüğümüz bir Kirte olacak. Halbuki bunu yapanlar, yaptıranlar ne yoksulluklara ne fedakarlıklara katlanmışlardı. Ne feci, ne feci ya Rabbi. Rus topçusu yoklamaya başladı. İkinci gün Rus topçusu Nivra'yı hafif bir tertip yokladı. Köyün içinde gezenleri gördükçe birkaç mermi savuruyordu. Ancak daha ilk günler olduğu için biz evlerde oturmakta henüz bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak muharebe iyice kızıştıktan, mevziye geniş ölçüde ağır topçu getirildikten sonra köy içi bir bela olmaya başladı. Nivra'da bizim hissemize de büyük ve muntazam bir ev düşmüş, ev sahipleri varını yoğunu yüzüstü bırakıp gitmişler, patates ve mısırdan ibaret yiyecek iki fıçıda bira var. Ya satmak veya ziyafet vermek üzere adamcağız kim bilir nereden sürüklemiş getirmiş. İlk akşam fıçılardan birisinden yeni emir verim mümine bir kova kadar doldurttuk ve akşam yemeğinde Almanların tertibi üzere su gibi içtik. Meğer mümin müthiş bir anti-alkolistmiş, düşünmüş taşınmış bizim içmemize mani olabilmek için baltayı alınca Hazreti İbrahim'in putları kırdığı gibi iki fıçıyı birden ortadan yararak evin mahzenini bir aseli altında bırakmış. Ertesi akşam işten geldikten sonra müminden yine bira istedik. O aşağıya indi ve telaşla, "Efendim, fıçılar patlamış," dedi.
"Nasıl patlar?"
"Vallahi bilmem, patlamış işte." Biz bu bira fıçılarının kendi kendisine patlamasına akıl erdiremedik ve bir mana veremedik. Aradan aylar geçtikten sonraydı ki müminin arkadaşlarına yaptığı boş boğazlık neticesinde bu meselenin aslını anlayabilmiştik. Bizimkilerin ateşi altında. Nivra köyüne kazdığımız ilk mevziler nehirden hayli uzaktaydı. Doğrudan doğruya nehri ateş altında tutabilmek için nehir civarında yeni bir mevzi meydana getirmemiz gerekiyordu. Bu mevziyi tetkik etmek üzere verilen emre göre akşamdan sonra bir tabur kumandanı, iki bölük kumandanı ve birkaç mülazım nehir kenarına kadar inerek karşıki sahili inceleyecektik. Belirlenen saatte Nivra köyünün nehre yakın bir köşesinde toplandık. Gece mehtaplı, sakin ve güzel, neferlerle beraber yaklaşık 8 kişi nehre giden yolu tutturduk, konuşa konuşa gidiyoruz. Bizim en ilerideki nöbetçi hattına geldik. Gündüzden verilen emre rağmen bir kere de vaziyeti biz anlattık, uzun zaman ileride kalacak uğraşacaktık, sağa sola ileriye geriye gezecektik. Dikkatli olmalarını ve bizi düşman zannederek üzerimize ateş etmemelerini tembih ettik. Bu işin de yoluna girmesinden sonra nöbetçiler hattını geçtik ve nehrin kenarına kadar indik. Karşı tarafta kimseler görünmüyor. Koca nehir sessiz sessiz akıp gidiyor. Hepimizin içinde hafif bir ürperme, çünkü iki ateş hattı arasındayız. Kazayla herhangi bir ateş baskını yapılsa veya Rus taarruz etse de bizimkiler onlara karşı ateş açsa yandığımızın resmidir. Çünkü o tozda dumanda kim ferman dinleyecek de ileride birkaç kişinin kaldığını hatırına getirecek. Neticede vaziyet karışık. Kendi kendimize döndük dolaştık, yeni yapılacak hatlar hakkında karar verdik. Hatta güzergahlarını taş yığınlarıyla işaret ettik. Bir hayli de sol tarafa gittik. Şimdi yeni biçilmiş sap yığınlarıyla dolu bir ekin tarlasının sınırı üzerindeyiz. Bir arada toplanmış konuşuyoruz. Jow! Başımızın hemen üzerinden bir tüfek kurşunu vızıldayarak geçti. Eğildik ama kimdir nedir demeye kalmadan sürekli aralıksız bir piyade ateşi. Eyvah, bizimkiler bizi düşman zannetti. Yere yattık, arkadaşın biri solumuzdaki Alman fırkası cephesine rastladığımızı ve yanlışlıkla bizi ateş altına alanların Almanlar olduğunu zannederek bağırıyor. Kamerad, Deutsch, Deutsch! Sus, Allah iyiliğini versin, bunlar bizimkiler. Şimdi senin hiçbir mana ifade etmeyen sözlerini işitirlerse kendimizi tanıtmanın imkanı kalmaz. Hakikaten o bağırma üzerine ateş daha şiddetlendi. Bereket versin kendimizi saklayacak birer çukur bulabildik. Şimdi bütün kuvveti boğazımıza vererek bağırıyoruz.
Hemşerim, biz de sizdeniz.
Neden sonra ateş biraz hafifledi ve birisi soruyor.
Siz kimsiniz?
Biz ileri hatta keşfe çıkan heyet.
Bizim böyle şeyden haberimiz yok.
Peki ne yapacağız?
Teslim olun.
Ellerimizi yukarıya kaldırarak bizimkilere doğru yürüyoruz. Neferler silahlarını bize karşı çevirmiş, ateşe hazır bir şekilde bekliyorlar. Ben askerlik hayatımda esir olmadım ama esaretin ne demek olduğunu o zaman anladım. Mehmetler etrafımızı aldılar. Aksi gibi bizi tanıyan da hiç yok ve posta halinde önlerine kattılar. Doğru tabur karargahına. Tabii orada derhal serbest bırakıldık. Fakat ancak 100 adım uzaktan maruz kaldığımız bu sürekli ateşin ve kendi kurşunlarımızla öteki dünyayı boylamak korkusunun verdiği heyecanı ömrüm oldukça unutmayacağım.
Dönüş. Türkiye'ye dönüş emri. Bir taraftan takimat yapıyoruz, mevzilerimize yerleşiyoruz ama diğer taraftan kulaklarımız kirişte. Türkiye'ye, ana vatana dönüş için acaba ne zaman emir gelecek diye bekliyoruz. Bu emrin gelmesi beklenen makamdan, yani Alman Güney Ordusu kumandanlığından hiç ama hiçbir şey sızmıyor. Sanki bu kışı da burada geçireceğiz gibi boyuna emir veriyor, kış hazırlıkları yaptırıyor ve bu halde bizim meraklanmamıza yol açıyor. Yoksa bizim Türkiye'ye gönderilmemizden vaz mı geçildi? Ağustos ayının sonuna doğru, yani yaklaşık bizim Galicia'ya gelmemizin üzerinden tam 1 sene geçmişti ki fırkadan şu kısa emri alıyoruz. Fırkamız Türkiye'ye dönecektir. Cephedeki alaylar bu akşam kendi mevzilerini gelecek Alman alaylarına teslim ederek gerideki köylere çekileceklerdir. Akşam karanlığı bastıktan hayli zaman sonra uzun Alman yürüyüş kollarının geldiği haberini alıyoruz. Biz ihtiyatta bulunduğumuz için teslime lüzum görmeden gideceğimiz köyün yolunu tutuyoruz. Gecenin sessizliği içinde birkaç el top ateşi, bu da ne oluyor? Ruslar öyle şeyler yapmıyorlardı. İçimizde hafif bir sıkıntı, şu en son günde yaralanmak veya şehit olmak pek boşuna olacak. Ateş mıntıkasından bir an önce uzaklaşabilmek için hemen herkes adımlarını sıklaştırıyor. Nihayet ateş mıntıkasının dışındayız. İçinde çok rahat bir gece geçirdiğimiz Mayerhof'un kenarından geçtik. En üstteki odada yine ışık yanıyor. Yani centilmen kahya henüz Viyana'ya gitmemiş. Sabaha doğru bize tayin edilen köye vardık. Polakçıklara kavuştuk, teklife gerek görmeden evlere dağıldık, geniş ağaç karyolaların üzerine ikişer üçer uzandık, cephede geçen korkulu uykuların acısını çıkarıyoruz.
Kötü bir haber. Ertesi günü fırka karargahına giden arkadaşlarımız şu kötü haberi öğreniyorlar. Şimendifer hatları Ruslar tarafından tahrip edildiği ve şimdiye kadar tamir edilmediği gibi, edilse dahi ancak cephedeki askerlerin ihtiyacını gidermek için kullanılacağından bize eski mevzilere kadar yürümek düşüyormuş. Ancak Podviski istasyonunda trene binebilirmişiz. Elbette 200 kilometre kadar mesafeyi yürümek herhalde hoş bir şey değildir. Ama ben kendi adıma eski göz ağrılarımızla bir kerecik daha bir araya gelmeyi pek fena bir şey bulmadım. Hoş, ben bulsam da bulmasam da olacak bu. Geriye doğru yürürken gördüğümüz manzaralar da kanıtladı ki başka türlü harekete imkan yokmuş. Geriye çekildiğimizin 3. günü Alman ordu kumandanlığının pek güzel bir emri geldi. Bunda fırkanın şimdiye kadar giriştiği muharebelerin uzun bir tarihçesi yapıldıktan, gösterdiği fedakarlıklardan ayrı ayrı bahsedildikten sonra, yalnız cephede bıraktığı şehitlerin toplamı 12 bin kişiye varan Türk ordusunun gösterdiği fedakarlık ve cesaret, müttefik Alman ve Avusturya ordularınca hiçbir vakit unutulmayacaktır deniyordu.
Kılavuzsuz yürüyüş. Biz Türkiye'de, yani kendi vatanımızda ve özellikle Filistin, Irak gibi mıntıkalarda uzun yürüyüşler yapacağımız zaman mutlaka önümüze bir de kılavuz katar, o surette yürüyüş yapardık. Aksi takdirde yolu kaybetmemiz her zaman mümkündür. Bu diyarda ona da lüzum yokmuş. Çünkü elinizde öyle detaylı bir harita var ki, yolun herhangi bir mahallinde en ehemmiyetsiz bir meyil, bir çeşme, hatta bir dört yol mutlaka haritaya geçmiştir. Yanılmak, yanlış yere sapmak, köylere gelindiği vakit önünüze gelene ''Hemşeri, bu ne köyüdür?'' diye sormaya hiç ama hiç lüzum yoktur. Haritanızı açınız, o size her şeyi söyler ve hata olması ihtimali de yoktur. Çünkü yapılırken ve yapıldıktan sonra en az 5-10 kere kontrole tabi tutulmuştur.
Daha cepheye girerken her birimize verilen haritayı merak etmiş, tarttırmıştım. Benim haritaların ağırlığı tam 5 kilo gelmişti. Gayet ince bir kağıt üzerine çizilmiş olan bu paftaların ne kadar bir araziyi gösterebileceğini siz düşünün. Elimizde harita, önümüzde muntazam şoseler, eski mekana yürüyoruz. Yalnız yollar otomobil kollarının hareketinden hayli bozulmuş. Podviski ve Hoçişko mıntıkalarındaki eski göz ağrılarıyla tekrar görüşüleceği için Mehmetler de memnun görünüyor. Bu çaşta bir gün istirahat ve kızını elinden alacağız diye bizden korkan zatı ziyaret. Eski Türk kalesinde ecdadının azametle baktığı bu burçlardan asırlardan sonra bir kere daha birkaç Türk gözünün etrafı seyri. Kalenin duvarına Türkçe ve Almanca şöyle bir hatıra. Türk'teki kudreti bilmeyen veya bilmek istemeyenler milyonlarca kitleyi yararak buralara kadar sokulmuş kahramanları düşünsünler. Podhaise'de bir gün istirahat ve nihayet Zlotalipa'ya ve Hoçişko'ya varış. Eski göz ağrıları arasında. Demnia'ya vardığımız zaman gerek Polaklar ve gerekse Mehmetler düğün bayram varmış gibi şenlik yaptılar. Giden gelen şarkı söyleyenin haddi hesabı yok. Oturduğumuz evin kadını komşusuna sesleniyor. Kohanka, bizim mülazımlar geldiler. Ötekisi cevap veriyor. Benimkiler de. Acaba memleketlerine mi gidecekler? Bilmem ki. Vah vah, iyi çocuklardı şu Türkler. Yanımızdaki evde oturan Mehmetçikler de şöyle konuşuyor. Ülen koca karı da sağ kızları da tövbeler olsun, insanın göreceği gelmişti be. Sulh etmiş gibi keyfim geldi. Şunlar kötü devl emme dönek kancıkla bir yol insanın yüzüne gülüyorlar. Bir yolda fırsatı buldular mı arkalarını çeviriveriyorlar. Öteden Mehmetler tesadüf ettiklerinin hal ve hatırını soruyorlar. Ne diyorsun babalık, Gormiyeli nasılsın? Ötekisi omuzlarını kaldırıyor, tebessümden yumuk gözleri bütün bütün kapanıyor ve iltifat kabilinden Mehmet'in anlamadığı birkaç kelime mırıldanıyor. Neticede her taraf şen, her taraf gülüyor. Yalnız bizim evin kızı Marika'dan başka. O arkadaşımın yanına oturmuş, kendisine ciddi veya sahte bir mahzuniyet tavrı vermiş, kısa bir süre bulunduğu Avusturya Mektebi'nin tek yadigarı olan yarım Almancasıyla soruyor. Demek gideceksiniz ha? Öyle ya Marika, artık sizi diyarınızı terk ederek bizim memleketimize dönüyoruz. Marika biraz daha susuyor ve sonra kendi kendine söylenir gibi devam ediyor. Siz gittikten sonra bilemezsiniz ben sizi ne kadar aradım. Haydi canım, ben sizi bilmez miyim? Şu kapıdan çıktık mı hesap tamamdır. Evet öyle. Siz bizi de Türk erkekleri gibi zannediyorsunuz. Kim bilir kaç karınız vardır ve onun içinde şurada burada rast geldiğiniz kadınları da kim bilir kaç dakika sonra unutursunuz. Ey civanım, keşke sen yalnız benim tanıdığım kadın kadar erkek tanımış olsaydın, daha ne isterdin? Yalnız evinize taşındıktan ve seninle tanıştıktan sonra rakiplerimin adedi bir düzineye vardı. Bu zaman zarfında benim kısmetime daha bunun dörtte biri isabet etmedi.
İyi ama ben kızım, tabii evlenmek için sevişmek zorundayım.
Oh ne nefis mazeret, ben de oğlanım, ben de sevişmek zorundayım. İşi tatlıya bağlamak için ben de karışıyorum. Bırakın be çocuklar, serzeniş edecek zamanımı buldunuz. Kesin şu dırdırı da bu akşam gelişimizin şerefine şöyle bir alem yapalım. Kalkıyoruz, masaları hazırlıyoruz, şarap getiriyoruz, yemek pişiriyoruz. Demnia'ya gelişimizin ve fakat daha çok ana vatana dönüşümüzün şerefine nefis bir alem yapıyoruz. Eve dönüş. Türkiye'ye sevkiyat başlamıştı. Fakat günde azami bir tren sevk edildiğine göre epey bir süre uzayacaktı. Eski mevziler civarında Ruslardan kalan ve işe yaramayan top tüfek gibi ganimeti toplayarak Türkiye'ye sevk etmekle beraber tahta, ağaç gibi şeyleri de civar köylülere verecektik. Fırka emrine göre Hoçişko'da kaza neticesine yanan birkaç evin sahibini çağırttık. Kendilerine inşaat malzemesi vereceğimizi söyledik. Sevindiler, memnun kaldılar. Ertesi gün birer ikişer arabayla müracaat ettiler ve ağaçları yüklediler. Bu malzeme aslında Avusturyalılara ait olduğu için biz kendilerinden senet sepet istemiyorduk. Meğer burada mesele tersineymiş. Yani onlar bizden hem malzeme istiyorlar hem de bunların kendilerine verildiğine dair resmi mühürlü ve Almanca yazılmış birer senet istiyorlardı. Bu garipti. Ne yapacaksınız bu senetleri dedik. Ne yapacaksınız da ne demek mülazım efendi? Yarın Avusturya jandarması gelir de hükümete ait inşaat malzemesiyle evlerimizi yaptığımızı görürse bizim için felakettir.
Bak siz ileri gittiniz, aylarca zaman geçti. Bu malzeme sahipsiz olarak şurada gözümüzün önünde durdu. Biz hiç elimizi sürdük mü?
Dedikleri doğruydu. Cephede birçok yıkılmış ev varken hükümetin izniyle verilen malzemeden fazlasını almaya kimse cesaret edemiyordu. Fakat hem malzeme hem de üste senet vermek bizim anlayacağımız şeylerden değildi.
Siz bilirsiniz dedik, biz senet vermeyiz.
Hiç tereddüt etmediler, ağaçları arabalarından indirmeye başladılar. Baktık başka türlü almalarının imkanı yok, sonunda ayrıca resmi mühürlü bir de senet vermeye razı olduk.
Şehitlere karşı son vazife. Demnia, Podvysoki ve Hoçişko mıntıkasında bir hayli şehitlik vardı. Bunlardan Podvysoki'dekilerin mezarlarını Kolordu ve 19. Fırka Türkiye'ye hareket etmeden yaptırmış ve güzel kitabelerle süslemişlerdi. Hoçişko ve Demnia'dakilerini yaptırmak bize düşüyordu. Elimizde çimento ve taş bol olduğu için güzel duvarlarla çevirttik. Mezarların üzerine de beton tabakalarla çevirdik. Hoçişko'dakinin ortasına sütunlu kubbeli güzel bir de abide yaptık. Zarif bir yazıyla abidenin ortasındaki taşa şu kitabeyi yazdırdık. Ey ziyaretçi! 12 ay düşmanına can siperhane göğüs gerdikten sonra onu kendi vatanına kadar kovan 20. Türk Fırkası'nın aziz şehitlerini hürmetle selamla. Vatan için vatanın dışında hayatını veren bu kahramanların ruhlarına Fatiha oku. Bilmem yerine kondu ve bizim Galiçe'yi terk ettiğimiz günden sonra bir Türk'e bu kitabeyi okumak nasip oldu mu? Yoksa birçok karışıklıklar ve ihtilallere sahne olan o yerlerde bunlar da yıkılıp gitti mi? Fakat ne olursa olsun şu muhakkaktı ki biz oradan ayrılmadan üstümüze düşen vazifeyi, şehitlerimize son görevi yerine getirmiştik.